Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Eğer hakkını arayamıyorsan, hakkını arayamadığını düşünüyorsan, suistimal edildiğin ilişkilerden çıkamıyorsan, bir problem olduğunda bir yerde, belki bir iş hayatında olabilir, arkadaşlık ilişkilerinde olabilir, romantik ilişkinde olabilir, rahatsız olduğun bir şeyler olduğunda buralarda onları rahatça ifade edemiyorsan, kendini rahatça ifade edemiyorsan, duygularını rahatça açamıyorsan, isteklerini rahatça söyleyemiyorsan, yardım talep edemiyorsan insanlardan, karşıdaki kişiye yük oluyormuş gibi hissediyorsan, sağlıklı sınırlar koyamıyorsan ve aslında öfkeyi çok fazla yaşıyorsan, bu öfke kısmı çok önemli, öfkeyi içinde bastıran, öfke dolu bir insansan ya da bunu böyle çok sıklı yaşıyorsan ama dışarıda bunu insanlarla paylaşamıyorsan, dışarıdaki insanlar aslında senden hep bir güler yüz, iyi niyet, iyi davranışlar görürken sen içinde kızdığınla, kendi kendine kızdığınla kalıyorsan ya da kendi kendine çok kızıyorsan, kendi kendini suçluyorsan, kendi kendini çok eleştiriyorsan, o zaman belki çocuklukta iyi çocuk sendromu yaşamış olabilirsin. İyi çocuk sendromunu, bu sendrom kelimesini aslında birazcık daha olayı tanımlayabilmek için kullanıyorum. Yoksa bir tanı koymak için, tanı bir etiket yapıştırmak gibi bir yerden değil. Böyle bir tanı yok zaten. İyi çocuk sendromu diye spesifik bir tanı yok. Ama istiyorum ki iyi çocuk sendromu diyerek beraber bir ortak dil oluşturalım. İyi çocuk dediğimiz çocuklar kimlerdir biliyor musun? Bir yaramaz çocuk vardır. Yaramaz bu denilen çocuk vardır. Bir de uslu çocuk denilen çocuk vardır. İşte iyi çocuk uslu olan çocuk. Ha, bu çok uslu. Bu hiçbir şey istemez. Şimdi ne olur, bir çocuk bir şey görür, onu ister, talep eder değil mi? Markette, orada, burada, şurada. Yok yok, bu hiç öyle bir şey istemez. Bir yere gideriz. Benim dizimin dibinde oturur, dizimin dibinden ayrılmaz. Değil mi? Normalde bir çocuk nasıldır? Çocuk baktığımızda nasıldır? Aslında etrafı keşfeder, koşar, oynar. Aslında yaramaz olarak atfedilen şeyleri yapar. Değil mi? Bir şeyleri araştırırken merak duygusu çok fazla olduğu için, oyun oynama isteği çok fazla olduğu için şeyleri karıştırır. Belki karıştırırken döker, kırar. Bu doğal bir süreç, çok doğal bir şey. Ama uslu çocuklar bunu yapmaz. Sanki neredeyse çocukluğun doğasına aykırı bir şekilde davranır. Bu çünkü gerçekten doğasına aykırı bir durum. Hiçbir şey talep etmez, senin dizinin dibinde oturur, senin sözünü dinler, senin sözünden çıkmaz. Aslında yine bu çocukluğa aykırı bir durum. Çünkü çocuk olarak bu böyle disiplin, öz disiplin geliştirme, kurallara uyma gibi beceriler sonra öğrendiğimiz, geliştirdiğimiz beceriler. Artık beynimiz, yani belli bir süre boyunca zaten beynimizin belli bölümleri bile bunun için gelişmiş halde değil. Dolayısıyla çocuğun dürtüsel davranması, söylenenleri dinlememesi o anlamda normal kabul ettiğimiz bir şey. Dolayısıyla çocuğun dizinin dibinde oturması, senin sözünden çıkmaması orada bir anormallik olduğunu gösterebiliyor. Ve çocuk aslında bu iyi bir çocuk. Tek başına oynar, değil mi? Yok gibi. Varlığıyla yokluğu bir bu çocuğun. Hiçbir şey dile getirmiyor. Ağlamıyor, değil mi? Bu da yine normal baktığımız şey, nasıl çocuk ağlamıyor? Ağlamıyor, hırçınlık yapmıyor, diretmiyor bazı şeyleri. Öyle değil mi? Şimdi bu çocukları biz iyi çocuk olarak tanımlıyoruz ve bunu iyi bir yere koyuyoruz. Olması gereken bir yere koyuyoruz ve böyle öğütlüyoruz. İyi çocuk ol, uslu çocuk ol. Bazı çocuklar, her çocuk değil tabii de, bazı çocuklar böyle yetiştiriliyor. İşte uslu çocuk olarak yetiştiriliyor. Ben bunlardan bahsediyorum, uslu çocuk sendromu derken. Şimdi bir çocuk doğasına ters olarak neden böyle davranmaya başlar? Bir çocuk araştırıyorsa, merak ediyorsa vesaire vesaire, neden başka çocuklar, uslu çocuklar bunun aksine böyle davranıyorlar? Çünkü aslında belki o çocuğun büyüdüğü evde duygularını, ihtiyaçlarını dile getirmesi için bir alan yoktu. Yeterli bir alan yoktu. Ve çocuk duygularını, ihtiyaçlarını dile getirmemeyi öğrendi bir şekilde. Nasıl öğrenmiş olabilir? Belki duygusunu ve ihtiyacını dile getirdiğinde cezalandırılıyor olabilir. Ya da duygusunu ve ihtiyacını dile getirdiğinde karşılık bulmuyor olabilir. Ne olur mesela, çocuk ağlar. Belki erkek çocuksa bu. Kız gibi ağlama. Ağlamak doğru bir şey değil. Sus. Ne ağlıyorsun her şeye? Değil mi? Belki kız çocuğuna da işte öyle her şeye ağlanmaz. Şu an ağlaman kabul edilir bir şey değil. Üzüldün, hırçınlaştın değil mi? Bir duygun var, onu kaldıramıyorsun bir çocuk olarak ama karşında bunu anlayabilen bir ebeveyn yok. Duygusal olarak erişilebilir değil belki o bebeğinin. Duygusal olarak duyguları tanıma, anlamlandırma kapasitesi yok belki zaten. Ya da nasıl başa çıkacağını bilen bir ebeveynin yok. O yüzden neyi seçiyor bebeğin? Seni susturmayı ve duygularını görmemeyi seçiyor. Hırçınlaşma. Ya da işte çok güldüğünde bir çocuk olarak, çok heyecanlandığında bir çocuk olarak bunu gösterdiğinde sus, otur yerine şımarma. Değil mi? Bu da normal kabul edilmiyor. Bu da anormal. O kadar gülme, o kadar yüksek sesli gülme. Ses çıkarma. Yani neredeyse çocuk olma, neredeyse insan olma, neredeyse varlığın hissedilmesin. Çünkü bir insansan ben ihtiyaçlarım da var, duygularım da var ve bunları dile getiririm ve talep ederim. Hele çocuksam çok daha fazla yaparım bunu doğal olarak. Ama işte dediğim gibi bunlar böyle doğal karşılanmadığı bir yerde, bastırıldığı bir yerde ben bir süre sonra duygularımla bağımı keserim. İhtiyaçlarımla bağımı keserim kendi kendime. Neden? Çünkü zaten söylediğim halde bile karşılanmıyor ki bu ihtiyaçlarım. O yüzden elimden başka bir şey gelmez. Bunu yapmamayı öğrenirim. Ailem, ebeveynlerim tarafından kabul edilebilmek için öğrendiğim yol budur. Onlara çünkü bağımlıyım ve onlarla iyi geçinmem gerekiyor bir şekilde. Kabul edilme ihtiyacım var orada. Bunu kimler yapabilir? Dediğim gibi duygusal olarak erişilebilir olmayan, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynler bunu yapabilir. Bununla beraber daha mükemmeliyetçi olan ebeveynler bunu yapabilir. Kendileri duygusal kapasiteleri olmayan ebeveynler bunu yapabilir. Ya da fiziksel olarak çok meşgul olan ve orada olmayan, gerçekten fiziksel olarak orada var olmayan ebeveynler bunu yapabilir. Yani ben ağlayacağım, zırlayacağım ama kime ağlayıp zırlayacağım? Annem babam o kadar yoğun çalışıyor ki bunu yapamıyorum. Ya da annem babam zaten o kadar kendisi zaten baş edemiyor ki bir şeylerle. Zaten sürekli öfkeli görüyorum annemi. Sürekli mutsuz görüyorum, hırçın görüyorum babamı. Değil mi? Yani dolayısıyla benim karşılığı yok o duygularımın, o ihtiyaçlarımın. Fiziksel olarak belki bakımım, temizliğim, tırnaklarımın kesilmesi, karnımın zamanında doyurulması, altımın yeterince zamanında temizlenmesi gibi ihtiyaçlarım karşılanmamış olabilir. Ya da mesela böyle evde bir başka bir çocuk varsa daha ihtiyacı olan ne olabilir? Bazen bu belki şey olabilir. Ben küçük bir yaştayım ve yeni bir çocuk geldi. Dolayısıyla bana alan kalmadı. Annem onunla ilgileniyor değil mi? Ben kendi ihtiyaçlarımı bir süre boyunca mecburen ikinci plana attım. Yani aslında o çocuğa daha fazla bir şeylerle başa çıkılması gerektiği için. Ya da gerçekten belki bir engelli bir kardeşim olabilir. Ya da başka türlü problemleri olan, bir hastalığı olan bir kardeşim olabilir. Ya da hastalığı olan ve bununla başa çıkmak zorunda olan bir ebeveynim olabilir değil mi? Yani hayatta çok daha büyük problemleri olan ve benim için duygusal olarak ihtiyaç duyduğumda orada olamayan ebeveynlerim var. O zaman ne oluyor? Ben artık duygularımla bağımı kesiyorum. Bazen çok daha kötü olabiliyor, şiddet olabiliyor orada. Ben bir şeye ihtiyaç duyuyorum, bunu annemden istiyorum, bana bağırıyor ve beni cezalandırıyor. Ne oluyor? Şunu öğreniyorum. Benim ihtiyaçlarım ve duygularım burada kabul edilir değil. Onu dile getirmem ve talep etmem burada bir şekilde öyle veya böyle kabul edilir değil. O zaman ben ne yapacağım? Tehlikeliyse bu benim için. Başa çıkma yöntemi olarak, kendimi koruma yöntemi olarak bunları dile getirmeyeceğim. Bunu öğreniyorum. Çocuk diyor ki ben yani hiç görünmeyeyim. Belki böyle çok duygusal olarak dengesiz bir ebeveyn de olabilir bu. O yüzden nerede kızacağı, duygusal olarak nasıl tepki vereceği, böyle inişleri çıkışları çok olduğu için belli olmayan ebeveynler de olabilir. Ya da kavga tartışma her an çıkabiliyordu belki. Yani zemin çok kaygan. Çocuk o zaman böyle köşesine çekilip neredeyse ya beni görmesinler de, çünkü orada ne olacağı belli değil, o kadar tehlikeliydi ki. Yani beni görmesinler de ben şurada bir kenarda bir şeyler yaparım. Yani kendi kendime oyun oynarım, sesimi çıkarmam, bir şey talep etmem, bir süs gibi, oyuncak gibi orada durabilirim. Çünkü benim için artık korku haline gelmişti bir şeyleri dile getirmek. Bu terimi bir yerde okumuştum. Nerede okuduğumu çok hatırlamıyorum. Sanırım şu kitapta duymuştum. Çocuklukta duygusal ihmal, ihmalinizi, boşluk hissi. Yanlış söylüyorum sanırım kitabın adı ama böyle bir şeydi aşağı yukarı. Sanırım o kitapta okumuştum. Bu arada çok güzel bir kitap. Mutlaka ama mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Duvar kağıdı diyordu böyle çocuklar için. Yani çocuk duvar kağıdı olmak ister neredeyse. Nedir duvar kağıdı? İki boyutlu. Aslında var duvar kağıdı diye bir şey. Ama orada duvara yapışık. Evin içerisinde bir sehpa değil, bir masa gibi değil. Ayağım takılıp düşmem. Onun varlığı o kadar yer kaplamıyor. Var ama yok gibi bir şey. Orada duruyor. Çocuk tıpkı buna dönüşür. Bir duvar kağıdına dönüşür. Ya, o evde çocuk var mı yok mu belli değile dönüşür. Bu çocuk için işte hayatta kalmaya çalışmasının bir göstergesidir. Kabul görme ihtiyacı o. Bir şekilde ben bu evde kabul göreyim. Ve bu pekiştirilir. Özellikle kız çocukları için. Peki şöyle pekiştirilir. Cici kız ol. Hanım kız ol. Biz böyle severiz demenin bir yoludur bu aslında. Sen ancak böyle kabul edilirsin demenin bir yoludur bu. Hata yapma. Hata yaparsan kötü kızsın. Böyle kaş çatmak, parmak sallamak çocuğa. Çocuk böyle şeylerden bile çok kolay bir şekilde öğrenir bunu. Ah bir dakika, bir dakika bu kabul edilebilir değil. Sonra çocuk neye başlar biliyor musun? Ebeveynlerini gözlemlemeye başlar. Benim annem babam neyden hoşlanıyor, neyden hoşlanmıyor? Ben ne yaptığımda beni kabul ediyor ve seviyor ve görüyor. Özellikle görülmek, yani duygusal olarak ihtiyaçlarımın karşılandığı noktada görüyor. Görülmek de bir ihtiyaç. Nerede seviliyorum ya, o ilgiyi alıyorum. Nerede dediğim gibi kaşlar çatılıyor, parmak sallanıyor. Belki bana küsüyor ebeveynim, beni görmüyor. O zaman bunları da, yani sevdikleri ve kabul ettikleri şeyleri daha fazla yapmaya, istemedikleri, onaylamadıkları şeyleri daha fazla yapmamaya, yani daha az yapmaya başlarım. Burada ben bir çocuk olarak neye ihtiyacım var, ne benim için kabul edilebilir değil de onlar neyi kabul ediyor ona bakmaya başlarım. Aslında bu ona ihtiyacından dolayı bu evde kabul edilebilir olmak için bir yandan da. Ve sonra şöyle bir şeye döner. Ben artık ebeveynlerimi çok fazla gözlemlemeye başlarım. O kadar gözlemlemeye başlarım ki onların bir mimiğinden, bir hareketinden neyin uygun olup olmadığını anlamaya ve hemen kendimi ona göre düzenlemeye başlarım. Ve sürekli aslında onların onayladığı şeyleri daha fazla yaparım. Mesela benim ebeveynim benim okulda başarılı olmamı mı onaylıyordu ve o zaman mı görülür oluyordum? O zaman çok çalışkan bir çocuğa dönüşebilirim. Cici kız olmamı mı çok seviyorlardı? Ay talep etmeyen, uslu duran, hanım hanımcık, ev işleri yapan, evde yardım eden, annesine bakan, kardeşine bakan. Bunu kabul ediyordu. Ben tamam çok fazla sanki bunu severek yapıyormuşum gibi bir hale gelirim aslında bir noktada. Onların istemediği şeyleri de yapmamaya başlarım. Belki şöyle de olabilir. Bu çocuklar için şöyle söylerler. Okulda bambaşka, evde bambaşka. Neden? Çünkü başka bir yerde biraz daha kendisi olabiliyor. Ama evde kendisi olmamayı öğrenmiş bu çocuk hayatta kalabilmek için.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Bu çocuklara çok fazla şey rolü de atfedilir. Ailenin biraz daha büyüdükçe söz alanı, bir şeyleri kontrol edeni, değil mi? İşte anne baba arasında bir sorun varsa, diyelim ki anne bunu kontrol edemiyorsa, yani duygularını kontrol edemiyorsa bu anlamda, babasıyla eşiyle yaşadığı bir problemi gidip bu çocuğa anlatıp ondan duygusal bir destek alıyor olabilir. Çocuk da bu sefer onların arasını yapmaya çalışan bir role bürünür. İşte kardeşine bakan, evin sorumluluğunu alan. Mesela işte çocukken daha ben evlenmeyeceğim, size bakacağım diyen bir çocuk görüyorsanız bunun olma ihtimali yine yüksek, değil mi? O ebeveynlerinin onayını almak için. Çünkü burada aslında çocuk yetişkin rolünü de çok fazla üstleniyor çocukluktan itibaren. Kimseye ihtiyacım yok. Bir çocuk olarak kendi başımın çaresine bakmayı öğreniyorum bir yerde o çocuk olarak. O zaman da herkese yetişmeye çalışan, herkesin yardımına koşan bir çocuk haline de dönebiliyorum. Eğer böyle bir çocuksam. Çünkü neden? O zaman yavaş yavaş memnun edicilik başlıyor. Hani anne babama o neyi istiyor, onayını almak için onu yapayım diyorum ya, aslında bu memnun etme davranışı ve bunu öğrendikten sonra yetişkin hayatımda da memnun etmeye başlıyorum herkese. Kırılıyorum ve kendi sınırlarımı aşıyorum yetişkin olarak da. İhtiyaç, ya hayır diyememeye başlıyorum. Herkesi memnun etmeye çalışmaktan dolayı çok fazla tükeniyorum. Ve içimde bir öfke birikmeye başlıyor. Ama bu öfkeyi de dile getiremiyorum insanlara. Neden? Çünkü öfkeyi dile getirirsem o zaman beni istemezler. Koşullu sevgiyi öğrendim bir şekilde, bir yerde. O yüzden de bunu bırakamaz hale gelirim. Hep çok başarılı olacağım. Hep başkalarını memnun edeceğim. Değil mi? Ya da işte hiç problem çıkarmayacağım. Ne olur o zaman da tırnak içinde gerginlik çıkmasın diye yetişkinlikte istemediğim bir şeyi söyleyemeyen bir insan haline dönüşürüm. Çok ağır iyi çocuk olmanın bedeli, iyi bir oğlan çocuğu, kız çocuğu olmanın, uslu çocuk olmanın bedeli çok ağır. Duygularımı ifade edemem, istemediğim ilişkilerde bulunmaya devam ederim, suistimal edilirim. Bu öfke içimde birikir, kendime yönelir, kendimi suçlarım, kendimi cezalandırırım hatta çoğu zaman. Belki bu çeşitli kendine zarar verme davranışları da aslında böyle bir yerden gelebilir. O içimde kendimi cezalandırma ve öfke o kadar fazla olur ki belki kendime zarar verme davranışları başlar. Aslında bu kendi kendimi yemenin bir uzantısıdır. Ve her şeyi kontrol etmeye çalışırım yetişkin olduğumda. Çok fazla endişelenmeye başlarım. Anne babamın sağlığından da çok fazla endişelenmeye başlarım. Onları kaybetmekten korkarım. Babam sigara içiyor. Onunla konuşurum böyle. Hayır, sigara içme. Neden? Çünkü sağlığına zarar verecek. Onu da kontrol etmeye çalışırım. İçtin mi, içmedin mi, ne kadar içtin, bak şöyle şöyle bir yöntem varmış, onu dene, bırak ilaçları. Ya da işte anne babam kavga ediyor, ben belki evliyim ama onları tekrar kontrol etmeye çalışırım, çok fazla olacak şekilde, yok onların arasını bulmaya çalışacağım, mutlaka onları düzeltmeye çalışacağım, her şeyden ve herkesten haberdar olmaya çalışırım, sürekli birilerini iyileştirmeye çalışırım. Belki böyle şeyler öğrenerek büyümüşümdür aslında. Ve bu herkese yetme, herkesi düzeltme, herkesi iyileştirme, herkesi kontrol etme davranışı benim aslında kendi hayatımın ellerimden kayıp gitmesine neden olur. Çünkü başkalarıyla o kadar meşgulümdür ki bir yetişkin olarak kendi hayatım ve duygularım çok arka planda kalmıştır. Başkalarını iyileştirmeye çalışırım kendimi değil. Başkalarını tırnak içinde düzeltmeye çalışırım kendi hayatımı değil. Başkalarına iyi gelmeye çalışırım kendime değil. Değil mi? Öyle olur ki hatta annem babam bir şeyleri yaşayamıyor diyor, ben suçluluk duymaya başlarım. İşte atıyorum, ben güzel bir restorana gittim, iyi bir yemek yiyorum, onlar yiyemiyor diye üzülürüm. Suçlu hissederim. Aslında bu onlarla ilgili bir şey değil, bu benim hayatımla ilgili bir şey. Ama olsun, yine kötü hissederim. İşte her şey, onların her şekilde daha iyi bir hayata sahip olmaları için çabalarım. Ben belki evlenmek için bile kendimi kötü hissedebilirim, suçlu hissedebilirim. Neden? Çünkü onları yalnız bırakacağım. Değil mi? Çünkü hayatımı onlara adadım. Şimdi bu iyi çocuk durumu çoğunlukla duygusal ihmal travmasıyla çok olduğu için, çoğunlukla böyle hani bir şiddet olmadığı için, bir istismar olmadığı için bunu bir travmadan saymıyoruz ve fark edemeyebiliyoruz. Duygusal ihmal travması çok gözden kaçan bir şey. Çünkü mesela şiddet varsa gözle görülür, bilirsin bu yanlış ve şunu söyleyebilirsin yetişkin olduğunda. Ben yetişkinlikte şu problemleri yaşıyorum. Çünkü çocuklukta bunu yaşadım, şiddet vardı. Ama duygusal ihmal bir şeyin varlığı değil, bir şeyin yokluğudur. Yani ben kamera koyup çektiğimde o evi, orada duygusal ihtiyaçlarımın karşılanmadığını gözle göremeyiz, o kamerayla göremeyiz. O yüzden de birçok insan bunu bilmez. Ve ne olur, bu çocuklar çoğunlukla büyüdüklerinde, yetişkin olduklarında, cici çocuk sendromunu yaşayan çocuklar yetişkin olduklarında çocukluklarını hatırlamıyor olabilirler. Çocukluğa dair çok büyük bir kısmı hatırlamıyor olabilirler. Ve şöyle düşünüyor olabilirler. Çok iyi bir çocukluğum geçti. Ben çok mutlu bir çocuktum. Ya da ebeveynlerini çok idealize ederler. Ebeveynlerim çok iyi insanlardı. Hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir travmam yok onlarla. Ama çocukluğunu hatırlıyor musun? Hayır, çocukluğumu hatırlamıyorum. Aslında bu bir tür dissosiyatif amnezi. Yani çocukluğumuza dair, yani hayatımızın belli bir kısmına dair belli anıların unutulması. Tamamen unutmak değil, zihnimiz onu bastırıyor aslına bakarsan. Yani baş edemediğimiz için, belki bununla yüzleşmeye hazır olmadığımız için, bunu görmeye hazır olmadığımız için bir nevi bastırıyor ve idealize etmek de birazcık öyle. Onlar iyi, ben kötü çocuğum. Yani cici çocuk sendromunda bu vardır. Ne yaşadıysam yaşayayım, ben hak ettim gibi görürüm. O yüzden zaten öfkem kendime döner, kendimi suçlarım. Ebeveynlerimin yaptığı herhangi bir şeye dair azıcık içimde öfke duyduğumda hemen öteki tarafa savrulurum eğer bu sendromu yaşıyorsam ve şöyle derim: hayır, onlar benim için her şeyi yaptılar. Onlar bana her şeyi verdiler. Ben burada nankör davranıyorum. Ben onları çok suçluyorum. Ben abartıyorum. Ben birazcık kötü bir çocuk, kötü bir evlat olmaya başladım. Buna hakkım yok. Hayır, onları suçlamaya hakkım yok derim ve suçlu hissederim. Sanki ben kötü biriymişim gibi hissederim. İşte çocukken de olan budur aslında. Ben en ufak bir şey yaşadım. Ailemi idealize ettiğim için derim ki, ya diyelim ki annem bana bağırdı ve belki annem kötü bir gün geçirdiği için bağırdı. Ama ben derim ki, hayır, ben kötü bir çocuk oldum. Şimdi daha iyi bir çocuk olmam gerekiyor. Daha iyi bir çocuk olmak için çabalamam gerekiyor. Evet, şu olabilir gerçekten. Ebeveynlerin senin için çok çalışmış, fiziksel olarak, maddi olarak bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış insanlar olabilir. Ve aynı zamanda duygusal ihmal yaşamış da olabilirsin çocuklukta. Çünkü duygusal ihmal kötü niyetle ya da bilinçle yapılan bir şey değildir. Her zaman dediğim gibi, ya çoğunlukla ebeveynlerin de o ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilmeyen insanlar Olabilirler. O yüzden bu ikisi bir arada bulunabilir. Ve yetişkinlikte de aslında çok fazla iş hayatında mesela mobbinge uğruyorum, ses çıkaramıyorum, işimden istifa edemiyorum. İlişkim var, çok suistimal edildiğim bir ilişki ama bir türlü bitiremiyorum. Çoğunlukla bu kişilerde fibromiyalji ağrıları, fibromiyalji hastaları yani nedeni bilinmeyen, organik bir sebebi bulunamayan ağrılar, fiziksel ağrılar deneyimleyebilirler. Mesela migren çok fazla olur ve bunlar aslında fibromiyalji, migren, EMDR'la benim çok sıklıkla çalıştığım problemler ve EMDR'la çalışmaya başladığımızda bu kişilerle şunu görüyoruz ki o anılar yavaş yavaş geri gelmeye başlıyor. Hatırlamaya başlıyoruz çocukluğu. Çocukluğa dair de anıları hatırlamaya başlıyoruz. O zaman aslında ufak ufak parçalar yerine oturmaya başlıyor. Ben ne yaşamıştım? Çocuk olarak ne hissetmiştim? Duygularım nerede kaldı? Çünkü ben duygularımı çok bastırdığımda, onlarla bağ kuramadığımda, ihtiyaçlarımla da bağ kuramıyorum ve o zaman kendini fiziksel olarak göstermeye başlıyor. İşte buralar belki de çoğunlukla çocukken bu cici çocuk sendromu, iyi çocuk, uslu çocuk sendromu yaşamış olmanla ilgili olabilir. Merak ediyorum ben bunu anlatırken sen neler hissettin? Kalbinden, aklından neler geçti? Çok kolay bir konu değil yine. Belki bunu tek seferde dinleyememiş olabilirsin. Belki durdurmuş olabilirsin. Ben şöyle mesajlar da çok alıyorum. Daha yavaş konuşun lütfen çünkü zaman zaman durup düşünmeye ihtiyacı oluyor ya da işte sindiremiyorum diye. Evet gerçekten özellikle bu bölüm duygusal olarak ağır bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Birazcık böyle sindirmek istemiş olabilirsin. Lütfen neler deneyimlediğini benimle paylaşırsan eğer YouTube'dan İzliyorsan yorum olarak paylaşırsan çok sevinirim. Ve bir de eğer takip etmiyorsan takip etmek ve beğenmek ve sevdiğin insanlarla paylaşmak benim bu bölümleri daha fazla çekebilmem için bana yardımcı olacak şeyler. Eğer bunları yaparsan da çok mutlu olurum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.